Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 19 Kasım 2021 günlerden Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız hafta içi her gün olduğu üzere. Öncelikle Düzce'nin, iki gün önce Düzce'de meydana gelen hepimizi korkutan depremin ardından bugün Erzurum'dan Köprüköy'den 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği haberi geldi. Geçmiş olsun dileyerek başlayalım. AFAD 5.1 veriyor, 6.4 kilometre derinlik veriliyor. Daha gelişen saatlerde, ilerleyen saatlerde gelişen haberleri radyomuzdan da dinleyebilirsiniz diyelim. Geçmiş olsun dileyelim. Dünya notlarına geçmeden önce özetleri aktaralım. Covid notlarımız var. Amerika'da Biden yönetimi 100'den fazla çalışanlı işletmeler için aşı zorunluluğundan geri adım atmak zorunda kalıyor. Eyaletlerin baskıları nedeniyle cumhuriyetçiler itiraz ediyordu. Avusturya'da, Avrupa'da bir ilk olmuştu. Daha önce kısıtlı koşullarda başka ülkelerde uygulanmaya çalışıldı ama şu koşullarda, aşılama koşullarında aşısız önce herkesi kapatmayla başladı. Şimdi 20 gün süreyle bir sokağa çıkma yasağı gelmiş durumda. Almanya'dan feci bir tablo yansımaya başladı. Dün aktarmıştım, 65 bini buldu günlük vaka sayısı, hatta daha bile yüksek olabileceği söyleniyor. Yeni önlemler alınıyor. Dünyada bir de kuş gribi alarmı var. İsrail bile alarm verdi. Güney Kore, Çin'den haberler gelmişti. Covid başlıklarını, salgınla ilgili başlıkları aktaracağım size. Küresel politikalarda Amerika, Çin, Amerika, Rusya arasındaki gerilime dair notlar var. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli mesajlar geldi. NATO çevrelemesi ile ilgili Rusya'yı hedef alan. Türkiye'nin Ukrayna ve Polonya'nın ardından Moldova'yla da ilişkileri geliştirme yolunda adımları var. Dışişleri Bakanı Moldova'ya gitmişti. Oradan mesajlar verildi. Belarus'la Avrupa Birliği'nin göçmen temalı krizinin de devam ettiğini belirtmek lazım. Türk dış politikasında bu hafta bir de bir casus turist diplomasisini konuştuk. İki İsrailli, Natali ve Mordioknin, Cumhurbaşkanı'nın evinin fotoğrafını çektikleri gerekçesiyle, casusluk ithamıyla tutuklandılar ama kısa sürede diplomasi devreye girmiş gözüküyor ve serbest bırakılıp ülkelerine geri döndüler. Bu vesileyle de Başbakan Naftali Bennett Cumhurbaşkanı'yla bir diyalog kurdu. İsrail-Türkiye ilişkileri ne kadar son yıllarda gergin olduğunu, düzeltme yolunda atılan adımların sonuç vermediğini düşünürsek bu tırnak içinde casus turist diplomasisi işe yaramış gözüküyor. Bugün İsrail'e bağlanacağız. Gazeteci yazar Rafael Sadi ile konuşacağız. Bu kriz hakikaten nasıl çözüldü ve belki ilişkilerdeki düzelmenin bir parçası kılınabilir mi ya da vesilesi olabilir miye bakacağız. Avrupa'dan başlıklarım var. Orta Doğu'dan yine başlıklarım olacak. Size haftayı toparlayacağız, kapatacağız bugün. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. YouTube kanalının linkini de Twitter hesabımdan şimdi paylaşıyorum. YouTube'dan da eğer bizi izlerseniz, dinlerseniz çok mutlu oluruz ve tabii like de ederseniz ekstradan mutlu oluruz diyelim ve başlayalım. Eksen. Evet, Amerika'da 17 eyalet yaklaşık Joe Biden'ın 100'den fazla çalışanı bulunan işletmelerdeki çalışanlar için, elemanlar için aşı zorunluluğu uygulamasına kazan kaldırmıştı. Mahkemelere taşıdılar ve şimdi geri adım atıldığı belirtiliyor. 4 Ocak 2022'ye kadar bütün çalışanlara aşı yaptırma, aşı olmayanlara da her hafta test yaptırma zorunluluğu getirilmişti. Ama Çalışma Bakanlığı bu konuda açıklama yapmış, büyük tepki çekmişti. Amerika'da durum böyle işte, ilaçlar üretiliyor, aşılama kampanyası hız vermeye çalışılıyor. Durum çok parlak değil. Çin'de yine 24 vaka tespit etmişler son 24 saatte. 16'sı yurt dışından, geri kalanı yerli vakalar deniliyor. Tabii Çin Şubat'taki Beijing, Pekin olimpiyat, kış olimpiyatlarına hazırlanırken sıfır vaka tutturulamayacak gibi gözüküyor. Yine tabii dünyada hiçbir yerle kıyaslanamayacak düzeyde, nüfuslarıyla da oranlarsak düşük Çin'de durum. Bir de solunabilir Covid aşısı üretmişler. Dikkat çekici bu, Hainan Uluslararası Sağlık Enstitüsü fuarında tanıtımı yapılmış bunun. Acil kullanım izni için de başvuruda bulunmuş. Yani aşı yerine böyle solunarak alınacak antikor üretimini sağlayan bir şey olduğu söyleniyor. Umarız fayda olur. Giderek haplara, bu tarz şeylere dönecekmiş gibi bir eğilim var. Ama tabii Avrupa'da kış aylarıyla birlikte işler çığırından çıkıyor. Avusturya'da aktarmıştım daha önce size, aşısızları eve kapatma 10 gün süreyle kararı çıkmıştı. Yeni Başbakan Alexander Schallenberg açıklamıştı. Şimdi pazartesi gününden itibaren herkesi eve kapatmaya geçiyorlar 20 gün boyunca ve Şubat ayından itibaren de aşıyı zorunlu kılma kararı almışlar. Aşı olmamak sağlık sistemine saldırı diye ifadelendirdi Schallenberg, Avusturya Başbakanı, öyle ki durumu. Almanya'da da durum parlak değil hakikaten, orada da aşısızlara karşı önlemler arttırılacak. Federal Meclis yeni yöntemler, daha doğrusu yeni tedbirleri yeniden devreye sokuyor. Mart sonuna kadar neredeyse. Önlemler biraz böyle eyaletler temelinde, yani duruma göre eyaletler önlemlerini alacaklar ama özellikle hastaneye yatışların arttığı yerlerde alınacak. Kamusal alanlara aşı olmamışların girişlerine izin verilmemesi gibi uygulamalar, mağazaların, okulların kapatılması falan yok. Onun yerine daha çok aslında bütün dünyada giderek aşısızları hedef alan bir eğilim olduğunu söylemek mümkün efendim. Almanya'da da öyle. Hollanda'da da yine rekor vakalar. Fransa'da günlük vakalarda artış var. En son 20.366'ya yükselmiş Fransa'da son 24 saatlik vaka sayısı. İspanya'da görece daha düşükte, orada 6.315 vaka sayısı çıkmış. Yunanistan yeni tedbirleri duyurdu. Mitsotakis ulusa sesleniş konuşması yaptı. Aşı olmamış erişkinlerin restoranlar, kafeteryalara girmeleri, tiyatro, müze, spor salonları gibi kapalı alanlara girmelerinin ya da girmemelerini artık devreye soktuklarını duyurdu. Orada da aşısızlara kapalı alanlar yasaklanıyor Yunanistan'da da. Test sonuçlarını, kiliselerde ise test sonuçlarını ibraz etmek durumunda kalacaklar. Aksi takdirde aşısızlar ibadet için kiliselere de giremeyecekler efendim. Üçüncü doz aşı şartı 60 yaş üstü, onu da koyuyorlar. Rusya'da vaka sayılarında başkent Moskova'da en yoğun olduğu yerler hep büyük metropollerdi. %50'lik bir düşüş olmuş. Putin'in de onayıyla 30 Ekim 7 Kasım tarihleri arasında ücretli izne çıkmıştı Ruslar ya da evden çalışmışlardı. Bayağı bir düşürmüş yarı yarıya ama can kaybı devam ediyor. Son 24 saatte 1254 can kaybı çıktığı anlaşılıyor. Bir de tabii Covid değil belki ama hepimiz tabii yeni pandemiler, yeni salgınlar olacak mı hayatımızda diye kaygılanıyoruz. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü geçtiğimiz günlerde Çin'de, Güney Kore'de H5N6 denilen bu kuş gribi vakalarına rastlandığını açıklamıştı. Norveç'te de mesela vakalar tespit edilmişti. Avrupa ülkelerinden bazılarında da tespit edilmişti. İsrail'den de iki bölgede bu kuş gribi vakaları çıktığı ve bunların insanlara geçebileceği olasılığı bulunduğu yolunda Tarım Bakanlığı'ndan açıklama var efendim. Böyle bir bitmek bilmeyen salgın belası başımızda. Türkiye'de Covid ile ilgili 22.324, 30 binlerden aşağıya çekilmiş gibi gözüküyor. Açıklanan rakamlar en azından bu şekilde. 226'da can kaybı var. Sağlık Bakanı aşılamada birlik çağrısı yapıyor. Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı'nın da açıklamaları var. Uygun tedbirler yapılırsa kısıtlamaya gerek yok diyor kendisi. İş yerlerinde çalışanların sayısının azaltılması, evden çalışma, dönüşümlü çalışma, bulaş riskini azaltacak önlemler, Toplu taşımada aynı şekilde sıklığı arttırma, okullar mutlaka eğitime devam etmeli ama orada da sınıf mevcudiyetlerini azaltma gibi gibi başka önlemler konuşulabilir diyor. Bakalım Türkiye'de ne olacak, şimdilik kapanma gözükmüyor. Zaten ekonominin durumu o kadar feci ki hepimiz yoksullaşıyoruz ki nasıl kapanacağız hakikaten, o da ayrı bir soru işareti. Evet, Covid dünyasından Apple şirketinin elektrikli otomobil projesini yeniden gündeme aldığı 2025'te tam otonom elektrikli araç projesini tamamlamayı hedefledikleri yolunda açıklama geldi. Yazılım direktörü açıklama yapmış. Efendim, Fransa'da sirklere vahşi hayvan kullanımını yasakladılar. Yaklaşık 120 sirk varmış. Ben çocukluğumdan beri açıkçası hiç haz etmemişimdir. Öyle söyleyeyim. Hayvanların bu şekilde çocuklar bayılırlar. Oysa çocukken de sevmezdim, doğrusunu söylemek gerekirse. Vahşi hayvanların kullanımı Yunus parklarında kapatılması gibi son derece önemli bir karar var. Umarım Türkiye'deki bütün Yunus parkları, bir dönem çok popüler olmuştu, kapatılır. Fransa bir öncülük yapar bu konuda dünyaya, hayvanları kendi eğlencemiz için bu şekilde vahşi hayvanları kullanmaktan insanlık men edilir diye umudumu dile getireyim burada. Evet, küresel politikalarda, ekonomi politikalarında enflasyon meselesi var. IMF sözcüsü açıklama yapmış, Gary Rice. Tedarik zincirindeki aksamalara işaret ediyor. Enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması halinde dünyanın bazı bölgelerinde bu işin kalıcı hale geleceğini söylüyor. Bize söylemesin, Türkiye'de zaten biz enflasyonu rakamlarda hep okuyamasak bile zaten marketlere ya da sıradan normal düzenli olarak aldığımız her üründeki artışın ne kadar yüksek olduğunu hepimiz görüyoruz. Kimsenin bize rakam vermesine de çok ihtiyacımız yok. Bir gün gidiyorsunuz mesela 10 liraya alıyorsunuz, ertesi ay onu 30 liraya alıyorsunuz filan, böyle bir durumla karşı karşıyayız. Zaten dolar aldı başını, uçtu gidiyor. Türk lirası yerlerde maalesef sürünüyor faiz kararlarıyla birlikte. Evet, şimdi enerji meselesi de tabii burada tartışılıyor. Enerji iklim kriziyle birlikte artık hep konuştuğumuz bir mesele. Brezilya'dan bir başlık var burada, korona dünyasından not olarak aldığım. Amazonlarda ormansızlaşma son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmış efendim. Karadağ yüz ölçümü büyüklüğünde bir orman kaybından bahsediyorlar. En yüksek şimdiye kadar 13.235 kilometre karelik bir alanın ormansızlaştığı vurgusu var. Böyle felakete doğru koşuyoruz. Joe Biden yönetimi Glasgow zirvesinde Çin'le yaptığı anlaşmalarla işte iklime ne kadar büyük hassasiyet gösterdiklerini sürekli dile getirerek dünyaya da öncülük edecek çağrılar yaptı ama Glasgow zirvesinden çok kısa bir zaman sonra Meksika Körfezi'nde tarihin en büyük petrol ve doğalgaz ihalesini düzenlemişler efendim. Tabii çevrecilerin tepkisine sebep olmuş. İşte Shell'i, BP'si, Chevron'u, ExxonMobil'i hepsi bu ihaleye katılmışlar. Ülke tarihindeki en büyük petrol ve gaz ihalesi olarak nitelendiriliyor. Tabii sosyal medyada Biden yönetimine verdiği vaatler anımsatılıyor. Tepkiler dile getiriyor, getiriliyor. Evet, Amerika'ya bakalım. Amerika'da Malcolm X, sivil haklar savunucusu, Malcolm X'in suikastı üzerinden çok zaman geçti. 56 sene, 1965'te gerçekleşmişti suikast. İşte o suikastle suçlanan iki sanık hakkındaki suçlamaları düşürmüşler. Biri zaten ölmüş gitmiş adam. Ama belki daha ilginç tarafı, ki herkes FBI komplosuna bağlar Malcolm X cinayetin, suikastinin. Netflix bir belgesel yayınlamıştı, belki izlemişsinizdir siz de. O belgesel tabii ki bu sanıkların mahkum edilmesine dair şüpheleri çok güçlü bir biçimde dile getiriyor. Önce Netflix dizisiyle Amerika'da adalet yeniden şekillenmiş oldu. Amerikalılar tabii sosyal harcama paketini Joe Biden'ın tartışıyorlar. Yüksek enflasyonist ortamda, Amerika koşullarında. Bu sosyal harcama paketi tabii Amerika'nın altyapısının yeniden düzenlenmesi için önemli. Bir de ayrıca o altyapı paketinin dışında çıkartılmış bir şey, 1.75 trilyon dolarlık. Tabii itirazlar da var, çıkartılmaya çalışılıyor. Bütçe açığında 367 milyar dolarlık bir artışa yol açacakmış. Ama tabii bütçe açığı, bütçe açığı diye Amerikalılar da perişan oluyorlar. Biraz daha sosyal demokrat uygulamalara Amerikalıların ihtiyacı olduğu dile getiriliyor. Zaten kırpıldı bundan önce, öyle onu da belirtmek gerekiyor. Biden'ın onay oranları Quinnipiac Üniversitesi'ne bakılırsa %36'larda seyrediyor. Tabii pek çok başlıkta durumu parlak değil. Demokratlar arasında yine %87'lik bir onay oranı var ama önemli, Amerika'da daha çok ara seçimler önümüzdeki senede düzenlenecek. Bağımsız olanlara bakıyorlar, cumhuriyetçiler de çünkü karşı oluyorlar Biden'a, ama bağımsız seçmenlerde %27'de Biden'ın onay oranı. Bu da tabii ki gelecek seçimler, ara seçimleri etkileyecek diyorlar. Ekonomide %34, pandemide %45, dış politikada %33, iklim değişikliğinde %41 onay oranı varmış Joe Biden'ın bu ankete göre. Kış artıyor. Kış koşullarında Amerikan devleti, federal devlet yardımları arttırmaya çalışıyor halka yönelik ve bunda daha çok 1.9 trilyon dolarlık bir koronavirüs paketi vardı. O paketten karşılıyorlar. Benzersiz deniliyor Amerikan tarihinde, onu da belirtmek gerekiyor. Evet. Amerikan dış politikası, Kanada ve Meksika liderleriyle Joe Biden Beyaz Saray'da görüştü. Solcu Obrador da var tabii ki, Justin Trudeau ile birlikte göç, kalkınma, işte Covid gibi alanlarda işbirliğini pekiştirmişler. Trump başkan olunca bu görüşmeler yapılamaz olmuştu. 5 yıl sonra bir ilk, Amerika'nın kendi kıtasındaki diplomasisi açısından. Evet, küresel bilek güreşine bakalım. Çin'le ilgili notlarım var size. Doğrudan yabancı yatırımlarda çift haneli büyüme beklentisini Çin Ticaret Bakanlığı açıkladı efendim. 2021 için böyle bir beklentileri varmış her alanda. Yan sanayiler, altyapı, insan kaynakları. Doğrudan yabancı yatırımlar 10 yıllık bazda %17.8 artmış bayağı Çinliler. Özellikle hizmet sektöründe, sanayi kollarında da epey %20'lerin üzerinde artış olduğu belirtiliyor. Bir de Çin'in güneybatısındaki Guizhou şehrinden, inşallah doğru telaffuz etmişimdir, Avrupa kıtasına ilk aktarmasız yük treni seferi başlatılmış. Müzik enstrümanları, elektronik aletler, işte seramik gibi malzemeleri taşıyacaklar Avrupa'ya. Rusya'ya giriş yapacak. Oradan Polonya, öyle daha önce aktarmalı yapılırken bu seferler şimdi doğrudan yapılacakmış ve deniz yoluyla 53 gün sürüyor, 15 gün kısaltacak bu tren seferleri. Çinlilerin tabii ki bütün dikkati pandemiyle mücadelenin yanı sıra kış olimpiyatlarında Pekin başkentte yapılacak. Amerikan başkanı davet edilir mi, gider mi, gitmez mi diye konuşuluyordu. Biden kesinlikle gitmeyeceği anlaşılıyor. Onun yanı sıra da bir de diplomatik boykot uygulayacaklar ama yani sporcuları da gönderecek Amerikalılar, öyle anlaşılıyor. Sorulara insan hakları ihlalleri tırnak içinde gerekçesiyle yapmayı düşündüğümüz bir şey yanıtı vermiş diplomatik boykot için Joe Biden. Çin'in Afrika kıtasındaki etkinliği son yıllarda hep biliniyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de 3 ülkeye ziyarete gitmişti. Nijerya ayağında Afrikalılara sürekli olarak Çinliler size borç tuzağı kuruyor mesajı vermiş anlaşılan o ki Antony Blinken. Ama Nijerya Dışişleri Bakanı da Çin'in kendilerine de çok büyük yatırım fırsatları sundukları ve sürdürülebilir bir borçlanma sağladıklarını söylemiş. Enteresan. Amerika, Afrika içinde bir bilek güreşi halinde Çin ile birlikte. Evet, Amerika'da, Amerikan Kongresi'nde iki temsilci, öyle diyelim, kongre üyesi temsilciler meclisinde Vladimir Putin'in 2024 senesinden sonra da iktidar olmaya devam etmesi halinde Putin'i tanımayalım diye bir öneri, teklif getirmiş. Steve Cohen ve Joe Wilson. Enteresan, yani başka bir ülkenin, rakip bir ülkenin liderinin kim olup olmayacağına, nasıl meşru olup olmayacağına karar verme arzusunda olan Amerikalı temsilciler. Onlar kendi kendilerini, kendi ülkelerinin vatandaşlarını temsil etmeye odaklansalar belki daha hayırlı olabilir. Rusya'daki seçimlerle ilgili Rusya'nın iç işlerine müdahale niteliği taşıyan pek çok ifade var bu ortaya attıkları tasarıda, bu arada onu belirtmek gerekiyor. Birileri Amerikan demokrasisiyle ilgili, iç işleriyle ilgili, dış değil, iç işleriyle ilgili gık dese aman bize karışıyorlar diyorlar ama enteresan hakikaten. Şimdi Amerika ile Rusya arasındaki gerilim tabii daha ziyade Amerika'nın artık Karadeniz'e göz dikmesi, Ukrayna üzerinden, Doğu Avrupa üzerinden Rusya çevrelemesini arttırmasıyla giderek bir kriz başlığı haline dönüşüyor. Bugün NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Berlin'de Angela Merkel'le ortak basın toplantısı da var şu saatlerde. İki günlük bir ziyaret düzenliyor. Almanya ile de bu arada bu konuda NATO'nun nükleer silahlarıyla ilgili daha doğrusu bir takım tartışmalar yansımış durumda bu ziyaret vesilesiyle. Stoltenberg daha muhtemelen yarına kalacak, hepsine bakamadım ama ilk gelenleri toparlamak gerekirse Alman Meclisi'nin 2010 senesinde aldığı nükleer silahların Almanya topraklarından çıkartılması kararı var. 11 yıldır uygulanamıyor. Zaten Almanya biliyorsunuz 32-35 bin civarında Amerikan askeri 2. Dünya Savaşı'ndan beri konuk etmek zorunda olan bir ülke. Yani açıkçası enteresandır bu. Hala o askerler orada kalıyorlar. Bir de nükleer silahlar var. Yerleri de bilinmiyor. Ama meclis 2010'da bu silahlar gitsin diye, atom silahları gitsin diye karar aldı ama uygulanmadı da o karar. Şimdi Stoltenberg demiş ki yani Almanya önemli bir ortak olmaya devam ediyor. Ama yani eğer bu nükleer silahları ülkelerinde istemiyorlarsa alternatif bulunur diğer ülkeler. Özellikle doğusunda Avrupa'nın en sadık Amerikan müttefikleri Rusya sınırında olanlar biliyorsunuz. En başta Ukrayna tabii. Ukrayna Dışişleri Bakanı Washington'da temaslarda bulunuyor. Sürekli oralarda ve açıklamaları da hep Batı ile birlikte Rusya'yı çevreleme. En son Rus saldırganlığı diye anıyor kendisi. Üç katmanlı çevreleme planı üzerinde çalıştıklarını söylemiş Batı ile birlikte. Amerikalılar en başta. Yani hiç fark etmemiştik bunları. Diplomasi, ekonomi, askeri savunma, silah sevkiyatı. Yani bazı ülkeler bize diplomatik destek verecek, bazı ülkeler askeri destek verecek. Ya bizi NATO üyesi yapmasalar da biz bunları alacağız demeye çalışıyor. Ukrayna'nın NATO üyeliği bir şekilde Rusya'nın kırmızı çizgisi olarak ifade edilmişti. Tabii Sovyetler Birliği döneminde Ukrayna'nın Rusya ile birlikte Sovyetler Birliği'nin önemli bir parçası olduğunu anımsamakta fayda var. Bu mesajları vermiş Ukrayna Savunma Bakanı da Lloyd Austin'le, yani Amerikan Savunma Bakanı'yla görüşmüş. Onda da Rusya ile olası bir gerilim Avrupa için feci sonuçlar doğuracak diye bir kehaneti var. Yani tabii bir askeri saldırganlık söz konusu olursa doğru söylüyor aslına bakarsanız. Yani Ukrayna açısından da faydalı olmaz tabii. Tabii Belarus'ta bir 2 ila 4 bin kadar göçmen olduğu belirtiliyor Orta Doğu'dan. Günlerdir aktarıyorum size. Britanya istihkam bölüğü gönderiyormuş Belarus sınırına. Avrupa sınırlarını, Brexit'le ayrıldı ama Avrupa sınırlarını görüyorsunuz, Doğu Avrupa sınırlarını İngilizler korumaya çok meraklılar. Bu arada Ukrayna parlamentosu Türkiye ile askeri işbirliği anlaşmasını onaylamış. Yüksek Rada eğitim özellikle ortak tatbikatlar vurguları var burada. Türkiye'den de Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı almış ve Donbas bölgesinde de kullanmıştı Ukrayna. Çavuşoğlu'nun da Ukrayna Polonya hattında son dönemde temaslarının sık olduğunu biliyoruz ama bir de Moldova'yı ziyaret etmiş efendim kendisi Kişinev'de. Basın toplantısı Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı'yla yapmış. Moldova'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne Türkiye'nin güçlü desteğini ifade etmiş. Ortak kültür tarih bağlarına işaret etmiş. Siyaset üstü ilişkilerimiz var demiş. Ne demek istemiş çok anlayamadım. Bunlar siyasetin bir parçası tabii ama kültür gagavuzlar falan herhalde onlara atfen söylemeye çalışıyor diyelim. İkili ilişkileri değil sadece bölgesel ve küresel konuları da istişare edeceğiz diye eklemiş Çavuşoğlu. Ne kadar enteresan bir vurgular bunlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da NATO ile ilgili mesajlarını hemen burada aktarayım. Türkiye 2023'te NATO'nun muharip kolordu görevini üstlenecek. Üçüncü kolordu komutanlığı, muharebet harekatı görevlerine hazırlanmak maksadıyla gerçekleştirilen bir on guard tetikte 21 tatbikatı varmış o vesileyle. NATO'nun canlı ve etkin olduğuna inancımız tam demiş Savunma Bakanı Hulusi Akar. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'nın güvenliğinin temelini NATO oluşturuyor demiş. Biraz sarsıntı tabii, yani kendine konu bulmakta zorlandı Soğuk Savaş'tan sonra ama Sadece Avrupa değil, küresel demek lazım. 70 yıldır müttefiki Türkiye'nin vurgusu yapmış ve NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye, ittifakın yükünü ve tüm değerlerini, pek böyle demiyorlar ama Akar öyle demiş, tüm değerlerini paylaşarak NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymakta ve aynı zamanda NATO'nun güvenliğinin merkezinde yer almakta. Kimse bizi NATO'dan söküp çıkartamaz mesajını bu şekilde vermiş Hulusi Akar. Bir de Deniz Unsur Komutanlığı görevini Türkiye üstlenecek. Enteresan bir tablo olacak Doğu Akdeniz'de bu kadar gerilim varken hakikaten. 2023 ve 2028 yıllarında olacakmış bunlar. Evet. Şimdi tabii NATO'nun bu kıskaç operasyonu Rusya Federasyonu'na karşı, buna tabii Rusya'dan da tepkiler var. Dimitri Peskov basın toplantısında dile getirdi. Yine aslında aynı şey, doğuya doğru genişleme sözünü tutmadı, Rusya'yı aldattı. Evet, yani kapitalist dünya böyle zaten aldatıyor. Putin ve Biden'ın yeniden görüşme olasılığını yalnız dışlamamış. Bu yıl sonuna kadar tıpkı Xi Jinping'in olduğu gibi bir yine Rusya lideriyle sanal zirve olasılığı ortaya çıkmış durumda. Tabii en başta Ukrayna ve NATO'nun Karadeniz'e sarkması konuşuluyor. Sergey Lavrov bu konuda Kiev'deki neonazi yönetimin çok etkili olduğu ve provokasyon yapmaya çalıştığı, Rusya'nın sanki saldırılarının kurbanıymış gibi kendisini gösterme görüntüsü vermeye çalıştığını söylemiş. Enteresan benzetmeler yapmış. Kuyruk köpeği sallıyor filminde anlatılana benzer kasıtlı provokasyonlar görüyorsunuz demiş Sergey Lavrov. Böyle benzetmeler. Tabii bu konuları konuşmak için, Ukrayna ile konuşmak için Rusya tarafı açıkça Minsk anlaşmaları imzalandı. Donbas bölgesine özellik içeriyor o anlaşmalar. Kiev o anlaşmaları uygulamıyor. Fransa ve Almanya bu anlaşmaların tarafı, Kiev yönetimine bu anlaşmaları uygulatma üzerine yoğunlaşsınlar, biz de konuşuruz mesajı vermiş kendisi. Tabii Avrupa'da durumlar hakikaten NATO'nun bu, özellikle Ukrayna, ABD'nin aslında NATO'da demek yani demeye gerek yok. Amerikalılar doğrudan Ukrayna'yı silahlandırıyorlar çünkü ve Doğu Avrupa hattını. Rusya'da hipersonik füze denemesi yapmış. Sirkon füzesi çok etkili olduğu söyleniyor Rus donanmasında, 2022'de yerini alacak deniliyor. O başarılı bir deneme olmuş anladığım kadarıyla. Vladimir Putin'in işte bütün bu çerçevede verdiği mesajlar var. Açıkçası Dışişleri Bakanlığı Yönetim Kurulu toplantısında net konuşmuş gördüğüm kadarıyla Vladimir Putin. NATO'nun stratejik bombardıman uçakları Rusya sınırlarının 20 kilometre yakınında uçuş gerçekleştiriyor demiş. Artık izin verilecek tüm sınırları aştı. Sabrımızı aşıyorsunuz, sabrımızı sınıyorsunuz. Kırmızı çizgileri söylüyoruz ama anlamıyorlar demiş. Yüzeysel bir biçimde anlıyorlar demiş. Rusya'nın ilişkileri müttefiklik seviyesindeyken neredeyse endişeleri dile getirdik. Ve doğuya doğru genişleme konusunda ama görmezden gelindi vurgusu yapmış. Romanya, Polonya'ya filan savunma sistemlerinin yerleştirilmesi, saldırı sistemlerine dönüştürülmesi bunların dakikalar alır demiş kendisi. Polonya, Belarus göçmen temalı krizin baskı için kullanıldığı, bunun bir göçmen krizinin ötesinde bir şey olduğunu söylemiş. Çin Halk Cumhuriyeti ile Rusya'nın arasını açmaya çalıştıklarını, iyi ilişkilerin kimilerinin hoşuna gitmediğini söylemiş, kendilerinin ilişkileri geliştireceklerini dile getirmiş. NATO'nun işte Rus diplomatları durup durduk yerde sınır dışı ettiklerini söylemiş ve cepheleşme tutumu sergiliyorlar, biz de münasip karşılık veririz demiş efendim. Orta Doğu ile ilgili de tarafsız arabuluculuğa devam edecek. Eğer Suriye'de Rusya katılmasaydı yenilgiye uğratılamazdı terörizm diye vurgulamış, Astana sürecinde başlattık demiş. Lukashenko ile bir hafta içerisinde ikinci kez telefonda görüşmesi var Belarus lideriyle, Rusya liderinin. Burada da tabii göçmenlerle ilgili bir kısmını Belarus yönetimi, tabii soğuk hava koşulları tahliye etti sınırdan anladığım kadarıyla. Ama Avrupa'ya da insani koridor açma çağrısı yapmıştı. Merkel'le iki kere görüşmüştü Lukashenko. Tabii Polonya Başbakanı karşı çıkıyor. Ne insani koridoru diyorlar efendim. Üstelik de Lukashenko'nun cesaretini arttırır. Yani mesele göçmenler değil, mesele deviremedikleri birisi olması orada. Bu kriz devam ediyor yani. Hakikaten sınırda bir süre bitmeyecek. Bir de Covid vakaları patlak vermiş. Bir kısım Iraklı göçmenleri Irak uçakla yaklaşık 300-400 kişi geri dönmüş Bağdat'a. Bir de tabii evet, Türkiye'de tabii bilet satmama kararı almıştı. Onu da anımsatmakta fayda var. Evet, Avrupa'dan birkaç not aktarayım. Başbakan istifa etmek zorunda kalmıştı Sebastian Kurz. Onunla ilgili dokunulmazlığını da kaldırdılar. Rüşvet soruşturması, zimmete para geçirmekle suçlanıyor. O da suçsuzum, kendimi böylece daha rahat savunacağım diyor. Bu arada Avusturya'nın ikinci büyük kenti Graz'da Avusturya Komünist Partisi, en eski komünist partilerden bir tanesi. Graz'da Elke Kahr isimli belediye meclisi tarafından belediye başkanı seçilmiş komünist, Avusturya'nın gururu olan, aslında Nazilerle mücadelede Avusturya Komünist Partisi'nin iş başına gelmesi anlamına geliyor. Ondan önce aşırı sağcı Halk Partisi'nin iktidarı kentte varmış. Kendisi işte bisiklet, her çocuğa bisiklet, bir çilingircinin kızıymış bu arada. Enteresan bir isim. Evet, Avrupa Parlamentosu Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon euro desteği onaylamış, sosyal uyum yardım programı kapsamında. Gördüğünüz gibi Türkiye'ye kesenin ağzını açtılar. Suriye krizinin, savaşın bitmesine çok geçit verecek politikalar izlemiyorlar ama göçmenler için böyle yardımlar yapıyorlar. Çavuşoğlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısıyla Şinas gelmişti, onunla görüşmüş düzensiz göç konularını. Efendim, Bulgaristan'la yine her seçimde bir kriz yaşıyor Türkiye. Seçim ikinci turu da 20 Cumhurbaşkanlığı belirlenememişti. 21 Kasım'da bu hafta sonu yapılacak. Ama öncesinde Türkiye'nin Bulgaristan'ın iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı Bulgaristan'da çağrılması var. Bir de Sofya Büyükelçiliği önünde gösteri de düzenlenmiş. Tabii Türkiye öfkelenmiş bu duruma ve Ankara'daki Bulgaristan Büyükelçisini dışişlerine çağırıp nota vermiş. Her seçim Türkiye Bulgaristan'daki Türkler üzerinden içlerine karışmakla suçlanıyor. Asıl önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri liderinin gelişi var. Haftaya konuşacağız bunları. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin başbakan yardımcısıyla görüşmüş, El Nahyan'la. Enteresan, Birleşik Arap Emirlikleri Amerika ile birlikte 15 Temmuz'un arkasında demişti Süleyman Soylu. Şimdi diplomatik temaslarda bulunuyor. Roma'da bu arada Akdeniz Parlamenterler Asamblesi vesilesiyle Roma'ya gitmiş İçişleri Bakanı. Birazdan Rafael Sadi ile konuşacağız, bağlanacağız. İsrailli çift Natali ve Mordi Oknin çifti Türkiye ile İsrail arasında diplomasinin önünü açmış durumda. Neden? Fotoğraf Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı'nın evini çektikleri gerekçesiyle. Enteresan. Ben bu hafta aslında biraz da küçümsemiştim bu meseleyi ama işler tabii artık Cumhurbaşkanı ve Başbakan düzeyinde İsrail'le Türkiye arasında telefon diplomasisine varınca biraz daha ciddiye almak faydalı oldu. Şundan kaynaklanıyor. Yani İsrail'in uydu teknolojisi o kadar gelişkin ki Cumhurbaşkanı'nın evinin fotoğrafını Çamlıca Kulesi'nden iki turiste çektirmeye ihtiyacı olduğuna inanmak biraz açıkçası tuhaf geliyor insana. Ama soracağız Rafael Sadi'ye, böyle bir kriz biraz da vesile mi olacak ilişkilerin düzelmesine şeklinde. Az sonra konuşacağız. 8 yıl sonra ilk kez bir İsrail Başbakanı Cumhurbaşkanı'nı aramış durumda. Bu arada İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın da evinde hizmetli olarak çalışan bir kişi tutuklanmış efendim. İran'la bağlantılı bir hacker grubu Black Shadow'a bilgi aktarmakla suçlanıyor. Gerçi ideolojik değil, para, maddi çıkarlar yatıyor diyorlar ama enteresan bir gelişme bu da. Evet, son olarak belki Hindistan'dan ve Venezuela'dan iki not aktarayım Rafael Sadi'ye bağlanmadan önce. Hindistan'da çiftçiler sonunda liberal tarım yasasını bertaraf etmeyi başardılar. Çok uzun süredir grevler yapıyorlar, direnişler yapıyorlar ve tabii seçimler nedeniyle 2020'den bu yana bir yıldır neredeyse bu eylemler yapılıyor. Hindistan'ın milliyetçi başbakanı ulusal sesleniş konuşması yaptı ve özür diledi. Tarım yasasını da iptal etti. Çiftçiler şimdi bayram yapıyorlar. Şimdi yeniden seçimler düzenleneceği için Hindistan'da kısmi de olsa bu tarım yasası pek lehine işlemeyecek. Venezuela'da da 21 Kasım'da bölgesel ve yerel seçimler olduğu notunu aktarayım Latin Amerika'dan ve programın ikinci yarısına geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda İsrail'de sevgili Rafael Sadi var. Hoş geldiniz yayınımıza. Sesimi alabiliyorsunuz değil mi Rafael? Tamam, duyuyorum ben de. Biraz derinden geliyor sesiniz ama telefonla konuşursanız eğer kulaklık kullanmazsanız daha iyi olabilir diyelim. Şimdi uzun süredir Türkiye-İsrail ilişkilerine dair pek konuşmuyoruz. Sizinle de konuşma fırsatı bulamıyoruz çünkü ilişki yok gibi bir durum var ortada. Fakat bir İsrailli çift, Natali ve Mordi Oknin çifti diplomatik temaslara vesile oldu. Casus turist, tırnak içinde diyeceğim, casus turist diplomasisi. Bu mesele tabi fotoğraf çekimi meselesi üzerinden Cumhurbaşkanı evinin Çamlıca Kulesi'nden fotoğraflarını çekmişler anladığım kadarıyla. Ben yeri de tam anlayamamıştım. Yalnız tabi İsrail'in uydu teknolojisi son derece gelişkin. İki turist göndermeye ihtiyacı var mı diye sorup başlayayım size.
Ya uyduda bir arıza oldu. Onun için adam gönderiyor.
Mecburen böyle espri yapıyoruz diyorsunuz. Peki.
Yani biz almazsak gebereceğiz sıkıntıdan.
Evet. Peki neden böyle bir hikaye yaşandı? İsrail'de ne konuşuluyor bu konuda?
Her şey konuşuluyor. Yani Türkiye'de neler konuşuluyorsa burada da benzer çok yayın var. Benim yorumum şu. Bunu bu hafta kimse beni rahat bırakmadı sağ olsunlar. Yaklaşık 15 tane televizyon ve radyo programı, 50 tane gazeteciye demeç vermek zorunda kaldım. Durum şu, benim yorumum bu. Çamlıca Kulesi'nde çalışan bir görevli kız, garson da olabilir, müdür de olabilir orada. Bir de ben şunu bağlayacağım, hep aynı şeyi anlatıyorum herkese. 22 haftadır, bu pazar günü 23. hafta olacak, Teşkilat isimli bir dizi yayınlanıyor TRT'de. Dizi çok güzel, çok sevimli, çok heyecanlı. Ancak esas görevi dizinin sanki demek lazım çünkü kesinlikle bilmiyoruz. Sanki Türkiye'nin en büyük düşmanın İsrail devleti olduğunu ve bütün İsraillerin de muhtaç ajan olduğunu böyle gösteriyor, anlatıyor. Muhtemelen bu dizinin etkisi altında kalmış olan bu genç kızımız, bayan, yaşını da bilmiyorum aslında ya, o kuleden resim çeken, Erdoğan lafı geçen, elleriyle işte orasıdır burasıdır diye gösteren bir sahne izliyor ve kesinlikle karar veriyor ki bunlar casus. Yahut da benim kullandığım zihni sinirin bir ifadesiyle ajan. J'le değil.
Ajan.
Ajan.
Evet.
Açıyor telefonu polise. Polis de şikayet var. Gelecek. Mecbur. Görevi bu. Diyorlar ki bunlar casus. Peki nasıl anlayacağız casus mu demiş de fotoğraf çektiler bilmem ne falan. Alıyorlar adamları, götürüyorlar karakola. Karakolda sorgusu var ama cevap yok çünkü karakoldaki arkadaşlar İbranice bilmiyor. İsrailli turistler Türkçe bilmiyor.
Evet.
Ortada tercüman da yok. Olaylar karışıyor. Rıza Baba diyor ki bunları savcılar, yani pardon, yani Rıza Baba oradaki komiserin adını bilmiyorum, savcılar sevk ediyorlar. Savcılık da bakıyor, iyi de ne yapacağız biz bunları, onlar diyor ki abi mahkemeye çıkaralım, hakim karar versin. Niye şimdi ortada bir şey var, hep söylüyorum bunu, ev Hamdullah Efendi'nin, yani vatandaşın birinin evi değil, Cumhurbaşkanı'nın evi. Yani evet. Bunu hafife alamaz hiçbir polis, hiçbir savcı. Hakime götürüyor. Hakim de diyor ki iyi de ben nasıl anlayacağım bunun, bu adamların casus olup olmadığını. Sorgulayın, sonuna getirin işi. Alın size 20 gün daha. Bunu
çözüm.
Ona göre değerlendirelim. Yani bütün yapılan işlemler aslında bu arada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da devletin bu olaydan böyle çok derinlemesine anında haberleri yoktur.
Yani peki İsrail olaydan, evet, İsrail devleti hemen evet hemen devreye girmiş mi peki İsrail devleti, yani hemen öğrenir öğrenmez herhalde
İsrail devletinin haberi yok ki, onların da haberi yoktu. Olay aileye yansıyınca aile tutuştu haklı olarak, hem basına hem Dışişleri Bakanlığı'na hem İsrail Devlet Başkanı'na herkese haber verdiler. Avukat tuttular. Televizyon yayınları başladı. Herkes bu olay nasıl oldu, neden oldu, nasıl, kim nasıl çözer diye kafayı yormaya başladı. Ve ben ilk televizyon programında Kanal 2'de en basit yolu gösterdim ama kimse kale almadı herhalde. Dedim ki İsrail Devlet Başkanı İzak Herzog açık telefonu Sayın Erdoğan'la görüşsün. Bu iş yarım saatte biter.
Ama görüştü zaten sevgili Rafael. Demek ki ciddiye aldılar yani.
Geç kaldı. Neyse. Olsa görüşseydi aynı anda bir gün sonra çıkarlardı. Nitekim de 8 gün sonra netice.
Evet.
Bir de iş
daha hızlı olabilirdi diyorsunuz yani.
Tabii. En sıkıntılı yanı bu aile, bu karı kocanın 5 tane çocuğu var. Bir tane 5 yaşında, 4,5 yaşında spastik, özel bakıma ihtiyacı olan, yani annesinden başkasının yapamayacağı bir bakım gerektiriyor. Ve çocuk 3 günlük bir seyahattir diye en büyük ablasına teslim edildi. O da gitmeye ancak 8 gün olunca tabii ki sıkıntı yaşadılar.
Evet.
Ve işin içine Mossad başkanı Şabak ya işte iç güvenlik birimi, bilmem ne birimi, Dışişleri Bakanlığı hepsi seferber oldu. Hepsi Türkiye'ye taşındı. Ve MİT'le yapılan görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmeler ve anlaşıldı ki bu adamlar ajan değil. Bu adamlar casus da değil. Aslında karı koca ikisi de belediye otobüsünde şoförler. Bu şeyin bir filmi vardı. Rahmetli Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'le beraber Pardon diye.
Evet.
Bir şey oldu bu.
Evet. Peki ama sanki bir faydası da olmuş gibi gözüküyor. Yani bu vesileyle çünkü hem Roman Herzog'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon konuşması söz konusu oldu. Hem Naftali Bennett da aynı zamanda ki galiba 8 yıl sonra da bir ilk niteliği de taşıyor diyebiliriz buna. Böyle bir hem de teşekkür etmek için. Tabii Türkiye'de mahkemenin Erdoğan müdahale etti diye de tartışılıyor mahkemelere. Malum başka sebepler iç siyasette böyle vakalarda olduğu için. Ama hani bu bir şekilde bu turist diplomasisine dönüşmüş gözüküyor. Katılır mısınız? Arkası gelir mi böyle bir şeyin?
İsrail basınında, televizyonlarında bu sürekli konuşuluyor. Hani bütün bunlar hepsi komplo teorisi, hayali senaryolar. Ama diplomaside yok her şey olabilir. Çünkü santral köyünü gibi bir şey temin etmek isteyen başka bir şey yapıyor. Onun üzerinden baskı uyguluyor. Onun üzerine hani imkansız değil, her şey olabilir. Ve söylenen bu. Acaba Türkiye İsrail'le yakınlaşabilmek için böyle bir oyun mu oynadı? Biz de bu oyunu yedik mi? Diyelim ki böyle bir şey yapıldı. Dediğin gibi ya da atasözünün dediği gibi her şeyde bir hayır var. İlki bu ve gerek İshak Herzog'un gerek de Naftali Bennett'in telefonlarından sonra telefonlarında Sayın Erdoğan'la yapılan konuşmada bu görüşmelerin, bu diyalogun devam etmesi gerektiğini ve bunun işte daha karşılıklı görüşmelerle daha rahat bir ilişkinin kurulması gerektiğini birbirlerine söylemişler. İsrail basında yer aldı bu. Nedense Türk basında bu tür şeyler biraz daha az yer alıyor. Sanki politik zarar, yani iç politika zararı oluşabilir diyerekten herkes dikkatli yazıyor. Yani ne ki Yeni Akit ne de Yeni Şafak'ta böyle haberler göremezsiniz. Bu adamların tutuklandığına veyahut da serbest bırakıldığına da dair bir emare yok. Ama olsun, herkes hangi gazetenin, hangi yazarın ne olduğunu biliyor. Şimdi ben bir şey hatırlatayım. Buyurun. 2010 senesinde Mavi Marmara olayında 630 kişi tutuklanmıştı İsrail'de. Yani Mavi Marmara yolcularının tamamı Aşdod'a indirildi ve hepsi Berşeva'daki Ela hapishanesine kondu. Beni de sabahına çağırdılar hapishaneye, sorgulamada tercümanlık yapayım diye. 3 saat bekledim. Ondan sonra bana dediler ki Bay Sadi, teşekkür ederiz geldiğin için, geri dönebilirsiniz. Ne oldu dedim, serbest bırakıyorsunuz. Evet dedi, Dışişleri Bakanlığı karar verdi. Adamlar sorgulanmadan, konuşulmadan, siz bu adamları dedim terörist diye tutukladınız, ne kaldı? Sorma dedi, yani işte Türkiye ile ilişkileri bozmak istemiyoruz. Yani 630 kişi bir anda devlet kararıyla diyelim serbest bırakıldı. İyi mi oldu? Bence iyi oldu. Şimdi İsrail 630 kişiyi burada hapiste tutsaydı ilişkiler çok daha rahatsız edici seviyelere ulaşırdı. Hoş, şu anda da çok iyi seviyede değil ama gene de kurtarılır yeri var demek ki.
Yani iki turist ne ki diyorsunuz bu durumda?
Demiyorum. Adamların çektiklerini hayal etmek bile istemiyorum. Ve bir de üstelik de İslam bilmiyorlar. Ne, nasıl kendilerini izah edecekler kimse bilmiyor. Ama çok şükür bu kadar kısa bir zamanda sona erdi ve adamlar evlerinde.
Bundan sonra daha yakınlaşma işaretleri görebilir miyiz peki? Son olarak birkaç dakikam daha var. Yani görebilirsek de hangi alanlarda olabilir diye akıl etmeye çalışıyorum. Doğu Akdeniz vesilesi, çünkü İsrail'in son dönemde daha Yunanistan'la, Rum yönetimiyle yakınlaşması söz konusuydu. Ama Türkiye ile de iletişim kanallarının açık olduğu da anlaşılıyor aslında, değil mi?
İsrail ile Türkiye arasında aslına bakarsan hiçbir sıkıntı yok. Yani ne o petrol arama veyahut da doğal gaz vesaire, bunlar Türkiye ile ilgili şeylerdir. Türkiye Yunanistan'la kapışmak için veyahut da kendi iç politikasında kullanmak için herkesle böyle şey havasında, yani ben delikanlıyım, ben yaparım. Ama yani karşı karşıya geldiklerinde herkes çok efendice ve çok düzgün konuşuyorlar. Onlar Türk halkı için yapılmış yayınlardır. Onlara pek itibar etmemek lazım. Ama şöyle söyleyeyim, İsrail ile Türkiye arasında yüzyıllarca devam eden düzgün, yani tabii ki bu yüzyıllar derken İsrail devleti henüz yokken bile Türk Yahudileri 530 senedir Türkiye'de yaşıyor. Bu en önemli köprülerden bir tanesidir ve bu ilişkilerde hiçbir kimsenin burnu kanamadı, hiç kimsenin bir sıkıntısı yok. İşte varlık vergisiymiş, bilmem neymiş, var böyle şeyler ama hepsi Türk Yahudileri bunu kullanmamayı tercih ettiler ve rahat yaşamayı seçtiler. İşte bu varlık vergisi vesaire konuları bir tek en son hafta şeyde klip dizisinde kullanıldı.
Evet.
Bu bir hoşluktu ama onun ötesinde bir şey yok ortada.
Evet.
Bundan sonra da olmayacak. Çünkü aşağı yukarı çok benzer kültürlerde iki milletiz. Yani yemeklerimiz çok benzer, İçkilerimiz çok benzer. Buradakiler de rakı içiyor, Türkiye'dekiler de rakı içiyor. Müzik birebir aynı. Kıyafetler benzer. Yani ne alıp veremediğimiz var ki kavga edeceğiz. Filistinliler evet. için. Filistinliler yani biz iki komşu, üçüncü komşu için kavga ediyoruz. Yani evet. aklına bakarsan yani benim hep vurguladığım Türkiye Filistinlileri haklarını korumak istiyorsa İsrail'le ilgili geçinmesi lazım. Ki diyebilsin şunu yap bunu yapma. Yoksa böyle uzaktan söyleyerek kimse kimsenin lafını dinlemeyecek. Ama derse ki gel şunlara el verelim, şunu şöyle düzeltelim. Buradakiler de yapmaya hazır aslında.
Evet, peki. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için Rafael Sadi.
Çok teşekkürler. Sağ ol. Yer verdiğin için.
Ne demek? Evet, casus turist tırnak içinde diplomasisi en azından Türkiye ile İsrail arasında iletişim hatları, kanallarının gayet de işlediği ve açık olduğunu ortaya koymuş oldu efendim. Bu haftayı Eric Clapton'dan Change the World ile kapatalım. Haftaya pazartesi günü yine dünyadan haberlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın diyelim.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.